Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, 95.0'da olduğunuz ve kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün bir düşünür ve bir kültürden bahsedeceğim. Hiroki Azumas ve Otaku'dan bahsedeceğim. Londra'da tatlı bir kitapçıda dolaşırken General Intellects diye bir kitapla karşılaştım. Yazarı Mackenzie Work, 21. yüzyıl için 21 düşünür diye alt başlığı var. Bu kitaptaki düşünürlerden biri de Hiroki Azumas. Azumas Otaku'yu anlatıyor. Otaku tam olarak kim? Otaku bir profil, bunu tanımlamak için kullanılıyor ve genellikle 18 ile 40 yaş arasındaki Japon erkekleri tanımlıyor. Bunlar çizgi romanları, özellikle mangaları, animasyon filmleri, anime ve bu popüler görsel kültür biçimleriyle ilgili diğer ürünleri fanatik bir şekilde tüketen, üreten ve toplayanlar. Bu terim en temel düzeyde anime, manga ve bilgisayar oyunlarının tutkulu hayranlarını ifade ediyor. Tabii sadece Japon erkekleri olması gerekmiyor. Bilgisayar teknolojisine sahip ekipmanları var. Görsel kültürün belli türüne ilişkin ansiklopedik hatta fetişist bilgileriyle tanınıyorlar. Çoğu yorumcu otakunun tarihsel olarak yeni bir sosyolojik tür olarak 1970'lerde bir hegemonik boşluğa karşı ortaya çıktığı konusunda hemfikirler. Otaku, ana akım kültür ve ona karşı çıkan alt ve karşı kültürler. Eylemlerinden ya da inançlarından çok zevkleriyle tanımlanıyorlar. Postmodern tüketim toplumunun erken gelişmiş çocukları denebilir. Bundan daha kesin bir tarifte yok, imkansız olurdu. Çünkü otaku çok tartışmalı ve dolayısıyla da cazip bir kategori. Melek Ortabaşı'nın da belirttiği gibi erkek otaku figürü hem yaşanmış bir kimlik hem de her türden toplumsal kaygıyı kristalize eden bir medya yaratımı olması bakımından savaş öncesi Moga'ya ya da modern kıza benziyor. Bu alt kültür, ana akım ticaretin sınırında bir yeraltı sosyal dışlanmış ağı olarak başlamasına rağmen büyük bir ekonomik güç haline geldi. 2007'de otaku pazarının 1,7 milyar dolarlık bir pazar olduğu tahmin ediliyor. Otaku sadece Japonya'da değil, küresel olarak Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu ve güçlü bir şekilde popüler kültürü de etkiledi. Hiroki Azumas'ın Otaku kitabı, ortaya çıkan bu kültürel olgunun hem Japon toplumunu hem de postmodern dünyayı anlamak için nasıl bir odak noktası haline geldiğini anlatıyor. Azuma, Otaku kitabında eski destanların, masalların yokluğunun insan davranışı üzerindeki etkilerini inceliyor bu konuyla bağlantılı olarak. Kitap postmodern bilgi çağında yeni bir tüketici türünden, hayvanlaştırılmış veri tabanından söz ediyor. Evet, Türkçe'ye hayvanlaştırılmış veri tabanı olarak çevrilebilir. Hayvanlaştırılmış otaku istekleri bu tür öykülerdeki karakterleri özelliklerine göre sınıflandırarak ve sonuçları kataloglayan, depolayan ve görüntüleyen isimsiz veri tabanları oluşturarak doyurulur. Yani otakuyu varlığını özleyen ve arayan bir insan modunda okumaktan ziyade hayvanlaştırılmış otaku istekleriyle okumayı öneriyorlar. Ayrıca veri tabanı kullanıcıların arzu ettikleri özellikleri arayabilecekleri ve kendilerine hitap edebilecek yeni karakterler ve hikayeler bulabilecekleri bir alan sağlıyor. Buradaki veri tabanından kasıt, insanların ihtiyaç duydukları bilgileri depolamak ve almak için basit bir bilgisayar programı veya web sitesi değil, daha ziyade bir dünya görüşü için bir model veya bir metafor diyebiliriz. Modern toplumu karakterize eden yapılardan ve ideolojilerden yoksun. Özellikle de büyük anlatılar, yani destanlar, efsaneler terimini çok kullanıyor. Azuma, savaş sonrası Amerikanlaşmanın ortaya çıkmasıyla Japonya'nın hayvanlaştığını belirtiyor. 1990'larda otaku tüketimi artıyor. Simulakra, ne orijinal ne de kopya olmayan kültürel ürünler çoğalıp kurgular artıyor ve gerçeklikle bağlantı duygusu zayıflıyor. Azuma için bu yeni dönem, tüketimin ne yerine getirilebilen ne de bastırılamayan insan arzularından ziyade doyurucu arzular tarafından yönlendirildiği yeni bir hayvanlaşmış tüketici davranışına, tarzına tanık olan bir dönem. Bu bağlamda Azuma'nın argümanı 1990'larda postmodern sonrası yılların sosyal gerçekliğine dair bir yorum ve 1995'teki bazı felaket olaylarıyla da karakterize edilebiliyor. Mesela Tokyo metrosu sarin gazı saldırısı ve Kobe depremi. Yine de otaku kültürünü postmodern toplumun bir belirtisi olarak tartışan Azuma, otaku fenomeninin hem Japon fenomeni hem de Japon fenomeni olmadığını ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle, savaş sonrası Japonya'nın tarihinde bazı yerel kökenleri var. Ancak aynı zamanda küresel kapitalizmin daha geniş koşullarından kaynaklanan geç aşamasının da bir ürünü. Otaku kültürünü egzotik veya benzersiz bir Japon olarak kabul etmek yerine Japonya'daki alt kültürün sınırlarının ötesinde çok daha büyük ve daha derin bir öneme sahip fenomen olarak görüyor. Çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Star Trek fanatiklerini de ele alıyor. Bloglar, YouTube dahil web 2.0 internet kültürü, kültlerin büyümesi ve 1970'lerden beri dünya çapında yeni dinler ve hatta son küreselleşme karşıtı protestoları da ele alıyor. Azuma için otakunun okuma ve tüketme alışkanlıkları postmodernliğin insanlık üzerindeki etkisinin açık bir örneğini sunuyor. Hepimiz hayvanlaşıyoruz. Japonya'daki eğitim seviyesi, Japon yayıncılık endüstrisinin çeşitliliği ve bu tür eleştiri kitaplarının Japonya'da kitlesel olarak pazarlanması Azuma'nın kitabının başarısında rol oynasa da Azuma'nın akademik dilden ziyade gazetecilik ve günlük dil kullanması da bu konuyu daha anlaşılır ve tartışılır bir hale getiriyor. Başlangıçta otaku, 1970'lerde ortaya çıkan yeni bir alt kültürün destekçilerine atıfta bulunmak için kullanılmış. Japonya'daki otaku büyük ölçüde antisosyal ve sapkın kişilik özelliklerine sahip olanlarla ilişkilendirilmiş. Hatta Miyazaki'nin tutuklanmasının hemen ardından haftalık bir dergi Otaku'yu temel insan iletişimi becerilerine sahip olmayan ve sıklıkla kendi dünyalarına çekilenler olarak tanımlamış. Bu genel algıda bir süre yerleşiyor. Öte yandan tamamen zıt bir algı da oluşuyor. 1990'lardan beri belirli bir otaku neslinin bu terimi gayet olumlu bir şekilde kullanmaya başladığı da biliniyor. Neon Genesis Evangelion 1995'te popüler hale geldi ve otaku kültürü büyük ilgi gördükten sonra bu sorular, bu sorunlar yavaş yavaş su üzerine çıkmaya başladı. Bunun bir örneği kültürel eleştirmen Okada Toshio tarafından 1996 yılında Otaku Çalışmalarına Giriş adlı kitabın yayımlanması oldu. Okada, otakunun aşağılayıcı ve kirlenmiş bir terim haline gelmesini gündeme getirdi ve otakunun evrimleşmiş bir vizyona sahip olanlar olarak yeniden tanımlanmasını hem ifade etti hem de önerdi. Gerek olumlu gerek olumsuz algısıyla olsun, otaku kültürü teriminin kapsamına giren şey hakkında şu iki şey söylenebilir. Birincisi, otaku alt kültürlerinin kökeni temelde 1960'lara kadar gidiyor. İkincisi, otaku kültürünü benimseyenlerin 3 farklı nesli var. Bu 3 nesil şöyle. İlk nesil 1960 civarında doğan ve gençlik yıllarında Space Battleship Yamato ve Mobile Suit Gundam izleyenleri merkez alıyor. İkinci nesil 1970 civarında doğmuş ve ergenlikleri boyunca önceki neslin ürettiği çeşitlendirilmiş ve olgunlaşmış otaku kültüründen zevk alanlardan oluşuyor. Üçüncü nesil ise 1980 civarında doğmuş ve Neon Genesis Evangelion'un patlaması, popülerleşmesi sırasında ortaokul öğrencisi olanlardan oluşuyor. Bu grupların her birinin beklentileri de birbirlerinden farklı. Örneğin çizgi roman, anime ve bilgisayar tutkusu nesiller boyu yayılsa da birinci neslin bilim kurgu ve B sınıfı filmlere olan ilgisinin yerini üçüncü kuşakta gizemler ve bilgisayar oyunlarına olan derin bir hayranlık alıyor. Dahası var, üçüncü nesil otaku internetin ergenlik çağında yayıldığını tecrübe etti ve sonuç olarak genel hayran etkinlikleri için ona ana forumları, web sitelerine ve resimlere olan ilgileri bilgisayar grafiklerine taşıdı. Hem dağıtım yolları hem de ifade biçimleri önceki nesillerden büyük ölçüde farklı. Otaku kültürüyle geleneksel Japon kültürü arasındaki bağlantı sık sık dile getiriliyor. Otaku eserlerinde bulunan Japon imgeleriyle uyumluluk duygusu hemen kolaylıkla anlaşılabiliyor. Bu otaku eserlerinde Japon imgelerini sezmek mümkün. Örneğin Takahashi Rumiko'nun 1980'lerin başında Urusei Yatsura eseri, bilim kurgu, fantazi ve folklorun karmasıyla benzersiz bir dünya yarattı ve kült haline geldi. Uzaylıların ya da tuhaf varlıkların devler, kar ruhları gibi efsanevi motiflerden yaratıldığı bu eserde cinsel açıdan müstehcen kostümler de vardı. Japon görüntülerine olan büyük bir sevgi var. Bunların yarattığı bir cazibe var. Otaku kültürünü etkileyen Japon anime, video ve bilgisayar oyunları dünya çapında tüketiliyor. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Mamoru Oshii'nin yönettiği Ghost in the Shell filminin ki 1995 yılında yapılmıştı. Kenji Kawai tarafından yapılan müziğini dinleyeceğiz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiler, Biyofilia programındayız. Müzik arasında Mamoru Oshii'nin yönettiği Ghost in the Shell filminin Kenji Kawai tarafından yapılan müziğini dinledik. Hiroki Azumas'ın otakuyu nasıl tanımladığından bahsediyordum. Otaku üzerine bir incelemesi, bir kitabı var. Hiroki Azumas, Avustralya doğumlu bir yazar ve akademisyen olan Mackenzie Wark'ın 21. yüzyıl düşünürleri arasında gösterdiği birisi. Otaku ise anime, manga ve bilgisayar oyunlarının tutkulu hayranlarını tanımlıyor. Bozulmaz, otaku kültürünün kaynağı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret ediyor. O zaman da şu soru akla geliyor. Otaku kültürünün yükselişi küresel bir eğilimin hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçasıysa o zaman neden otaku'da Japon elementleri var? Ozumas şöyle söylüyor. Burada ister anime, ister özel efekt filmleri, bilim kurgu filmleri, bilgisayar oyunları, ister tüm bunları destekleyen dergi, fanzin kültürü olsun. Otaku kültürünün gerçekte Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen bir alt kültür olarak ortaya çıktığını hatırlatmalıyız. 1950'lerden 1970'lere kadar İkinci Dünya Savaşı, otaku kültürünün tarihi, Amerikan kültürünün nasıl evcilleştirileceğine, nasıl yerelleştirileceğine dair bir adaptasyon. Bu süreç aynı zamanda yüksek ekonomik büyüme döneminde Japonya'nın ideolojisinin mükemmel bir örneği. Bu nedenle şu anda anime ve özel efektlerin kompozisyonunda bir Japon estetiği algılarsak, Japonya'da birkaç 10 yıl önce ne anime ne de özel efektlerin var olmadığını ve onların olma sürecini hatırlamak gerekir. Japonca oldukça kıvrımlı. Otaku, Edo kültürünün mirasçıları olabilir. Ancak ikisi hiçbir şekilde kesintisiz bir çizgiyle bağlantılı değil. Otaku ve Japonya arasında Amerika Birleşik Devletleri yatıyor. Otaku kültürü, Japonya tutkusu, Japon geleneğinden değil, bu gelenek ortadan kalktıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani yenilgi travmasıyla geleneksel kimliğin kesin olarak kaybedilmesi gerçeğiyle bu kültür ortaya çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın mirası, etkileri Japonya'nın tüm kültürünü tahmin edilenden daha fazla etkilemişe benziyor. Sanat eleştirmeni Sawaraki Noe, çağdaş sanatçıların 1990'lara kadar savaş yenilgisiyle yüzleşmediklerini iddia ediyor. Çoğu kişinin Japon toplumunun 1980'lere kadar yenilgiden ve ardından gelen yüksek ekonomik büyümeden kaynaklanan birçok çelişkiyle yüzleşmede başarısız olduğunu söylüyorlar. Bu da bu çelişkilerin çözümünün 1990'lara kadar uzandığı anlamına geliyor. Saito Tamaki'nin Güzel Dövüşen Kız kitabı var. Bu kitapta yazar Tamaki, otaku'yu şöyle yorumluyor. Otaku kurgusallığın kendisinde değer arıyor. Ancak aynı zamanda farklı kurgusallık düzeylerine karşı da son derece duyarlı. Gittikçe medyatik hale gelen çevremizden gerçekliğiyle kurgu arasında net bir ayrım yapmak zaten zor. Artık mesele birini mi yoksa diğerini mi göreceğimize karar vermek değil, bir şeyin hangi kurgu düzeyini temsil ettiğine karar vermek. Saito'nun o otakusunun en önemli özelliği kurgusal karakterleri erotikleştirme yetenekleri. O halde onları Saito için gerçekten ayıran şey otakunun cinselliği olabilir. Otaku ne düşünüyor, ne istiyor ve bunu nasıl elde ediyor? Bir otaku psikopatolojisinden bahsetmek mümkün mü? Yoksa bu sahte, yapay bir soru mu? Otaku, anime ve canavarlar gibi çocuksu geçiş nesnelerini bırakamadan büyüyen, olgunlaşmamış insanlar, onlara zarar vereceği korkusuyla gerçeklikle temastan kaçınıyorlar ve bunun yerine kurgu dünyasına sığınıyorlar. Yetişkin ilişkilerinden, özellikle cinsel ilişkilerden uzak durmaya çalışıyorlar. Cinsel uyarımı sadece kurgusal yapılarda buluyorlar. Psikiyatrik terimlerle şizotimik olarak sınıflandırılıyorlar. Otaku zihniyetine sahip, kurguya epeyce ilgi duyan insanların gerçekten uyum sağlayabilmiş olsalar da olmasalar da gerçekliğe dair gizli bir rahatsızlık hissine sahip oldukları düşünülüyor. Ancak bu ciddi bir sorun değil. Onlar için daha çok günlük gerçeklik engel teşkil edici bir şey. En azından bu adaptasyon reddinin basit bir şekilde gerçeklikten kaçışa ve oradan da kurgusal bir dünyaya sığınmaya yol açmadığı da söyleniyor. Otaku hiçbir şekilde kurguyu gerçeklikle karıştırmazken, kurgu ve gerçekliği birbirine karşı koymakla ilgilenmiyorlar. Gerçeği hem kurgu hem de gerçeklikte eşit olarak bulabiliyorlar. Japonya'daki otaku kültürünün araştırılması yalnızca bir alt kültürün açıklanmasından daha fazla anlam taşıyor. Aslında Japonya'nın savaş yenilgisiyle uzlaşamaması, yüzleşememesi, Japonya'yı Amerikan kültürel istilası ve modernizasyon ve postmodernleşmenin getirdiği çarpık koşullar üzerinde düşünmeyi içeriyor. Otaku kültürünün incelenmesi bu nedenle siyasi ve ideolojik meselelere de derinden bağlı. Otaku konusu derin ve geniş. Bu konuyla ilgili derin araştırmalar var. Ancak biz bir programın sonuna daha geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine edit için teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.